Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 26 Temmuz 2025 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde Hüdayi mezunlarına yönelik yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Âl-i İmrân Sûresi 102 ve 103. ayetler okundu. Cenâb-ı Hak ayet-i kerimede, ey iman edenler, Allah'ın onun azameti ilahisine göre, onun sonsuz yüceliğine göre, o şekilde Allah'tan korkun ve neticede yani yüksek bir takva sahibi olun. وَلَا تَمُتُنْ لَيْلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can verin. Sakın ha başka türlü can vermeyin. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Yani hayatımızın hedefi, gayesi, dünyanın bir mektep olduğunu, dershane olduğunu, ahiret dershanesi olduğunu unutmamak, hedef, Müslüman olarak can verebilmek. Bu ise bütün gayretlerimizi seferber edebilmek. Allah ne imkan vermişse o imkanları seferber edebilmek. İşte Ashâb-ı Kirâm bu durumdaydı. Cenâb-ı Hak bize Ashâb-ı Kirâm'ı misal veriyor. Yine Cenâb-ı Hak hep bir Allah'ın ipine yani İslam'a sarılın buyuruyor. Necat, kurtuluş orada. Bir de parçalanmayın buyuruyor. Irkî asabiyet vesaire. Bunlara bölünmemek. Cenâb-ı Hak cahiliye devrinden misal veriyor. O gün insan birbirine düşmandı. Hem dehşetli bir düşmanlık vardı. Kabile savaşları vardı vesaire vardı. Fakat İslam bu kardeşliği telkin etti. Kardeşlik neticesinde bir kardeşlik yaşandı. Muhacir Ensar'da bir kardeşlik yaşandı. Müslüman birbirinin derdiyle dertlenen bir toplum oldu. Hatta amca yeğenle, baba oğulla zaman zaman karşı karşıya geldiler. İman asabiyeti bütün asabiyetleri bertaraf etti. Bu şekilde Cenab-ı Hak bildiriyor ve Cenab-ı Hakk'ın üzerimize yardımı gelmesi. Bu ırkî asabiyetler vesaire. Sizler bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan Allah sizi kurtardı. Böyle boş dava. Herkes Adem'in oğulları. Mümin tek farkiyat inne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah indine en keremliniz en çok müttakî olanlar, takva sahibi olanlar buyuruyor. Bugünkü sohbetimin mevzu aşağı yukarı budur. Bugün dünyanın seyirci kaldığı bir insanlık cinayeti var. Katliamlar karşısında mümin durumu ne olacak? Dünya bir sadizmin cinnetini yaşıyor. Hep bunu yapanlar yüksek tahsilli. Demek ki tahsil nedir? Bunu da bir görmemiz lazım. Demek bunun karşısında bu yapılan cinayetler karşısında Gazze'de, Suriye'de, Myanmar'da, Sudan'da velhasıl bütün İslam beldelerinde, Türkiye'nin dışında yapılan bu cinayetlere karşı, bu sadizm cinnetine karşı mesuliyetimiz nedir? Aşağı yukarı sohbetin mevzu da budur. Din kardeşine karşı bizden fedakarlık, diyargâmlık, şefkat, merhamet, cömertlik, îsâr gibi faziletler isteniyor. Kalpler husumet kalkacak, kalpler affedilme faziletine erecek, Müslümanlar tek bir nabız haline gelecek, mü'minler diğer mü'minleri kendilerine zimmetli olarak idrak edecekler. Kardeş olmanın en güzel misali asr-ı saadette günümüze kadar devam ediyor. Yermük Harbi'nde görüyoruz, bir testi su, üç tane şehidin ortasında kaldı. Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil, Yaş bin Rebi'a, üçü de birbirine güneşin 50 derece sıcaklığı altında dudakları çatlarken susuzluktan birbirine bir bardak su ikram ederek üçü de şehit oldu içemeden. Velhâsıl Cenâb-ı Hak Müslümanların durumu ne olacak kardeşlik? Âyet-i kerîm dünyanın mersus buyurdu. Üst üste konan kerpiçler gibi olacak. Ashâb-ı kirâm bunu çok muhtelif şekilde görüyoruz. En basit bir koyun kellesi 7 evi dolaştıktan sonra ilk eve tekrar geldi. Zira kendisine ikram edilen ev diğer kadri benden daha muhtaç diyerek din kardeşini tercih etti. Davud Tavi Hazretleri kendi ikram edilen bir yemek karşısında, bir et karşısında yetimlerden ne haber dedi. Velhâsıl mü'min, mü'minin zimmetli, kul bunun idraki içinde olacak, gücünü paylaşacak ve bir merhamet imtihanının içinde olduğunu unutmayacak. Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşini birini üç gün görmesi sorardı. Uzaktaysa seyahat ederdi, ona dua ederdi. Evindeyse ziyaret ederdi, hastaysa şifa dilerdi. Mü'min, din kardeşine hiçbir şey veremiyorsa, hiçbir imkânı yok, onun için dua edecek, onu bir teselli edecek. Cenâb-ı Hak kavlen meysûrâ buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan, onun kalbine bir teselli ver, bir sevinç ver buyuruluyor. Yani demek ki bir mü'min, din kardeşi sevinciyle sevinip, kederiyle üzülenecek. İşte bunun için ecdat sayısız bir vakıflar kuruldu. Sırf bulunan tescilli olarak 26 bin küsur vakıf kuruldu Osmanlı'da. Ya bu evliya Allah'ta göre bir duyguları paylaşmak çok mühim. Sırrı Sakati sohbet ederken Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisini okudu. O da bir talebesi geldi. Üstad dedi mahalle yandı dedi. Sırf senin ev kurtuldu dedi. Sevindi. Elhamdülillah dedi. 30 sene bir dostunu ben o gün hani tövbesi içindeyim. O gün kendimin evinin yanmadığına sevindim. Fakat evi yananlar hatırıma gelmedi. Bana bir duygusuzluk olarak geldi. Ben 30 sene bu duygusuzluğun istiğfarı içindeyim. Bugün kardeşliğe çok ihtiyacımız var. Dediğim gibi Yemen, Myanmar, Suriye, Gazze, Sudan, mazlum coğrafyadaki Müslümanların hali malum. Müslüman eliyle, diniyle bunlara yardım olmaya çalışacak. Bunu da yapamıyorsa daima kalben dua edecek. Zira mü'min, devrin akışından kendisi mesul görecek. Kendisi ihya edecek, takva sahibi olacak, müttakî ve müttakî olacak. Kendisini zamanın akışından mesul görecek. Ayette buyuruluyor, siz insanların iyiliği için ortaya çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, Allah'a inanırsınız. Demek ki Allah'a inananın bir vasfı bu. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsin, iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, Allah'a inanırsınız. Demek ki inancın alamet iyiliği emreder, kötülükten men etmek. Onu ehli kitabı Cenab-ı Hak misal veriyor Âl-i İmrân 110. ayette. Burada Cenab-ı Hak bize bir sıfat veriyor. Demek ki biz insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış bir ümmet olacağız ve böyle olma gayretinde olacağız. Yine Bakara 143. ayette biz ılımlı bir ümmet olarak, hayırhah bir ümmet olarak, istidatlı bir ümmet olarak yarattık. Cenab-ı Hak istidat veriyor. Nefahtu fihim ruhi buyuruyor. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın dinini temsil edersiniz. Halinizle, kalinizle, yaşantınızla bütün hayatın her safhasında Allah'ın şahitleri olabilmek, Allah'ın dinini temsil etmek mi? Peygamber de kıyamet gününe şahit olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Müslüman Allah'ın dinine, şeriatını temsil edecek, peygamber de şahit olacak, vize alacak. Bunu sadece kendi için değil, nesiller için de yapacağız. Sahâbî işte dünyaya bir nesli, bir miras bıraktı. Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, İstanbul'a geldi, Afrika'ya girdi. Hayatı boyunca bir nesli, bir İslam toplumunu bir miras bırakmanın derdinde oldu. En güzel miras, bir insan mirası bırakmaktır. Ardından miras bırakılacağımız hem evlatlarımız hem de mesul olduğumuz talebelerimizdir. Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabından bir kişi için tatlı su gözesi bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Orası çok hoşuna gitti. Yeşillik suda akıyor. Diye keşke insanların ayrı şu vadide otursam. Burada Allah'a dua etsem bu vadide. Ama Rasûlullah'ın izni almadan bunu da yapamam asla dedi. Sonra Allah Rasûlü'ne gitti. Bu arzusunu Rasûlullah'a arz etti. Efendimiz şöyle cevap verdi, hayır, öyle yapma. Çünkü sizden birinin Allah yolundaki cihat, tebliğ ve benzeri faaliyeti evinde cemaatten uzak şekilde kendi kendine yapmış 70 sene kılacağı namazdan daha faziletlidir. Allah'ın size bağışlamasını, cenneti almasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda gaza edin buyuruyor. Bugün gaza nedir? Müsterşede irşat. Bugün dünya irşat bekliyor. Memleketimizde irşat bekleyen çok gruplar var. Demek ki her Müslüman haliyle, kâliyle bir irşat vazifesi görecek. Yine Efendimiz şöyle buyuruyor. Bizden bir şey işitip onu aynen işittiği gibi başkasına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü artsın. Yine bu muazzam ecir ve sevabı şöyle Efendimiz izah buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin vaazına bir tek kişiye hidayete kavuşturması senin en kıymetli dünya nimetleri olan, o zaman Kızıldeveler meşhurdu, sahip olmadan daha hayırlıdır. Hidayete davet eden kimseye kendi uyanların sevabı kadar sevap verilir. Onun sevaplarında hiçbir şey eksilmez. Cenab-ı Hak ne kadar cömert. Yani vesile oluyorsun. Onun yaptığı ecirlerden de Cenab-ı Hak aynen sana ihsan ediyor. Eshâb-ı fiilen gerçekleştirdikleri hizmetlerle yetinmeyip daima daha fazla gayreti temenni etmenin gayreti içinde oldular. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti esnasında söylemiş olduğu şu ifadeler bir güzelliği göstermektedir. Hazreti Ömer buyuruyor ki hayatta olursam inşallah halkın içinde bir sene gezeceğim. Yani yukarıda kalmayacağım. Halkın içinde gezeceğim. Biliyorum insanların bana ulaşamayan ihtiyaçları var. Valiler o ihtiyaçı bana bildirmiyor. Kendi bana ulaşamıyorlar. İnşallah Allah ümmetse seneye Şam'a gideceğim diyor. İki ay orada kalacağım. Cezire'ye gideceğim. Mısır'a, Bahreyn'e, Küfe'ye, Basra'ya her bir ikişer ay kalacağım. Vallahi o sene ne güzel bir sene olacak. Müslümanın derdiyle dertlenmem ne güzel bir sene olacak diyor. Nimetin bedeli ödenecek. Cenab-ı Hak "Sümmelis öle yevmeyizin aninayim" buyurdu. Verdiğimiz nimetten nasıl olacaksınız? En büyük nimet iman nimeti. En büyük nimet İslam nimeti. Allah razı ümmet olma nimeti. Lekad mennallah buyuruyor. Allah'ın ikrameti en büyük nimet ümmet-i Muhammed olmamız. Demek bizim en büyük mesuliyetimiz hidayet nimetini yaşamamız ve mahrum olanlara ulaştırmamız. Cenab-ı Hak Araf suresinde peygamberlerin bile bir hesaba çekileceğini bildiriyor. Peygamber hepsi cennetlik. Fakat onlar da tebliğ mesuliyetinden. Onun için Rasûlullah Efendimiz her türlü derde, her türlü katlanıyordu ki yeter ki bu vazifenin ifade bilsin. Hatta veda hutbesinin sonunda 3 sefer tebliğ ettim mi, duymayan var mı, bilmeyen var mı, 3 sefer tekrarlayarak şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi, şahit ol buyurdu. Velhâsıl bu tebliğde hiçbir şeyden çekinmemeliyiz. Cenâb-ı Hak bizden iman vecdi ve iman celâleti istiyor. Tebliğ vazifesini geciktirmenin önünde en mühim engellerden biri cesaretsizlik. Ayıplanma korkusu. Peygamber Eshâb-ı Hûs'u en güzel şekilde yetiştirdi. Hiçbir zaman cesaretsizlik ve ayıplanma korkusu olmadı. Ta Çin'e gitti, dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar sefer etti. Ebu Zer Hazretleri öğrendiği hadisleri şekle ve zevkle anlatırdı. Hatta o bir keresinde dedi ki, kılıcı enseme dayasınız. Ben Allah'tan duyduğum bir hadisi başım kesilinceye kadar tebliğ vakit bulacağım bilsem, o hadisi elbette yetiştiririm. Demek ki bir Müslüman bir imanlı heyecanı içinde yaşayacak. Yine Mekke devriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte kim gidip Kâbe'de müşriklere Kur'an okur diye sormuştu. İlk kez açıktan tebliğ yapılacaktı o zaman. Abdullah bin Mesud ben okurum ya Resulallah diye gitti ve Kâbe avlusunda Rahman suresini yüksek sesle telavet etti. Müşrikler üzerine saldırdılar. Onu feci şekilde dövdüler Abdullah bin Mesud'u. Arkadaşları zaten biz senin bu akıbete uğramaktan korkuyorduk dediler. Abdullah bin Mesud ise şu anda benim nazarımda onlardan daha hafif, zayıf durumdan hiç kimse yoktur. İstersen ben tekrar gider, onu tekrar üzerine Kur'an-ı Kerim okurum dedi. Arkadaşları hayır, onları hoşlanmadıkları şeyi dinlettin, sana bu kadar yeter dediler. Kalbin gücü, İnanç ve hakikatler kadar kaba kuvvet ancak ruhen zavallı acizin müracaat ettiği bir zayıflık alametidir. Onlar daima zalimler mazlumlara kadar kaba kuvvete. Çünkü fikren bir güçleri yetmez. İsrail bugün bir zavallıdır. Müslümanlar çok güçlüdür. Memleketi teslim etmiyorlar. Canlarını feda edip cennette buluşuruz diyorlar. İsrail ise bir zavallıdır. Kaba kuvvetine güveniyor. Velhâsıl iman gücü daima kaba kuvvete, zalimlerin o zulüm gücünü açması zaruri. İşte bunu en güzel hesapta görüyoruz. Zalimler maddi kuvvetli ordularla, silahlarla hakimiyet kurmaya çalışırlar. Müminler ise idealleri uğruna canlarını feda ederler. Ehl-i iman ise gönüllere taliptir. Maddi güçte değil, iman gücü daima zalimlerin maddi gücünü bertaraf etmiştir. Asr-ı Saadet bunun en güzel misalidir. Çanakkale bunun en güzel misalidir. Velhâsıl mühim olan bu, eğer kalpler bu futuhata girerse, Allah o kalplere zafer veriyor. Yani metafizik daima fiziği mağlup etmiştir. Bu sebeple maddi güce istinad eden zalimlerin fârık vasfı zayıflık ve korkaklıktır. Onlar azap korkunun endişesi içinde yaşarlar. Bunun için maddi güçlerini kullanmaya gayret ederler. İnandığı hakikati canı bağısına müdafaa eden, gerekirse gözünü kırpmadan şahadete yürüyen mümin ise kalben ruhen en güçlü kişidir. Cenab-ı Hakk'a istinad eden, kalbini muhabbetle dolduran insan güçlüdür. Fatih'in askerleri güçlüydü çok. İstanbul sırlarına tırmanırken üzerinden kızgın yağlar atılıyordu. Rum ateşleri atılıyordu. Onlar bugün şehit olmasını bize geldi diyorlardı. Bu defalarca tarihte tekrarlanmıştır. Nemrut cevap veremedi İbrahim'e ateş attır. Ve ateş yakma usiyetlerini veren Allah Halil'ini ateşten muhafaza etti, ateşi gülistan'a çevirdi. Haklı ve güçlü olan Hazreti İbrahim'di. Nemrut bu arada bir zavallıydı. Bir sineğe mağlup oldu. Firavun Hazreti Musa'yı mağlup etsinler diye topladı sihirbazları. Musa aleyhisselam iman etmeleri karşısında öfkelendi. Aziz'den kudurdu. Onları çarmıhlara, işkencelere çapraz olarak kestirdi. Sihirbazlar kalben o kadar güçlüydü ki, insanın kanını donduracak derece ağır tehditler karşısında büyük bir cesaret halindeydi. Sen dilediğini yap, Firavun serbestsin dedi. Senin zulmün bu dünyaya ait dedi. Biz Rabbimizi döndüreceğiz dedi. Sen fiilini serbestsin dediler. Fakat en ufak bir tavizden de İmanlara zarar vermek korktukları için de Rabbena efri aleyna sabran ve tevaffena müslimin dediler. Ya Rabbi de üzerimize bir sabır yağdır ki bir imandan bir taviz vermeyelim dediler. Bunu Cenab-ı Hak 4 ayette bildiriyor bize. Yine Roma'da sirkler aslanlara atılan ilk İseviler çok güçlüydü. Onları o güçleri o Müslümanları zulmedenler mağluptu. Onlar aslanların sirklere atanlar mağluptu. Onlar ise Roma'da o aslanların dişleri arasında imanlarını koruyorlardı. Bak putperest orada bir zavallıydı. Taşlanarak öldürülen Habib-i Neccar Yasin'in ikinci sayfasında çok güçlüydü. Kavmine merhamet diliyordu. Keşke bilselerdi diyordu. Onu taşlanınca zayıf ve güçsüzdü. Ateş çukuruna fırlatılan tevhid için şahadete korkunca yürüyerek kadar güçlüydü. Sağlamdı. Ona bu zulmü yapanlar mağlup idi. Ona nefsin zebuniydi. Onlar şehit olurken daha hidayetlere vesile oldular. Onların kalbi kuvvet metanetlerini müşahede edenler imana koştular. Mansur çok güçlüydü. Ya Rabbi dedi, beni taşlayanlar bilmeden taşlıyorlar. Fakat Ya Rabbi dedi, benden evvel beni taşlayanları affet ya Rabbi dedi. Resulullah Efendimiz Taif'te tebliğ halindeyken onu taşlayan taş kalpleri aziz ve zaaf içindeydi. İçinde bulundukları zaafı örtebilmek maksadıyla hakaretlere, zulümlere, çirkefliklere girişiyorlardı. Efendimiz'i kan revan için bırakmışlardı. Fakat Peygamber bu zulmüne karşı çok güçlüydü. Hatta onları beddua etmiyordu. Ya Rabbi kavmimi affet, onlar bilmiyorlar. Onlar için bir af niyazını bulunuyordu. Bir ayağı bir deveye, diğer ayağı bir başka deveye bağlanıp aksi yönleri yürütülerek hunçarca başına şehit olan Sümeyra Hatun çok güçlüydü. Ona zulmedenler aciz ve zavallılardı. Bir Maune faciasında yaşanan şu hadise çok mühim ve cali bir dikkattir. Cebbar bin Sülma anlatıyor. Müslümanlarına ben İslam'a davet eden amir mızrağı sapladım. Mızrağımı göğsünden delip geçirdiğini gördüm. O bu halindeki o Müslüman vallahi kazandım diyordu. Kendi kendime neyi kazandı ki ben onu öldürmüş değil miydim dedim. O sırada cesedi semaya yükseldi, gözden kayboldu. Şahit oldum bu hadise Müslüman olmanın vesile oldu. Diğer bir misal Hazreti Hubeyb Recib vakasının pusuya düşürülerek Mekke'li müşriklere satıldı. Onu işkencelerle şehit ettiler. Bu esnada müşriklerin reisi Ebu Süfyan Hubeyb'in imanını, gücünü ve sadakatini kendine test etmeye kalktı. Ona şöyle bir sual sordu. Hayatının kurtulması karşısında senin yerine peygamberin olmasını ister miydin dedi. Hubeyb suali soran Ebu Süfyan'a acı acı baktı, zavallı diyerek baktı. Benim çoluk çocuğumun arasında olup peygamberin burada olmasını istemek şöyle dursun. Benim ölümden kurtulmama karşı onun şu anda bulunduğu yerde ayağına diken batmasından bile asla gönlüm razı olmaz. Bu eşsiz iman kuvveti karşısında adeta dona kalan Ebu Süfyan hayret doğrusu. Ben dünyada Muhammed'in eshabını onu sevdiği kadar birbirini seven iki kimse daha görmedim buyurdu. Velhâsıl prangalara vurulmuş Hubeyb ne kadar güçlüydü. Onun zulmü müşrikler ne kadar acizdi. Günümüzde zalimlerin mazlumlara bomba yağdırması, onlara ağır işkenceler yapması, açlıklara mahkum etmesi aslında onların İsrail'in aziyetini ifadesidir. Tarihte İskender büyük bir istila neticesine girmişti. Ta Hindistan'a kadar zulümlerle yakıp yıkarak zapt etti. Arkadan gözyaşı, irin ve dul ve yetim bıraktı. Fakat o büyük bir zavallıydı. Nitekim güçsüz bir fahişe tarafından öldürüldü. Çanakkale düşman kendini maddeni çok güçlü görüyordu. Fakat manevi güç onları perişan etti. Çanakkale'de asker güçlerini Allah'tan alıyordu. Çanakkale aslanlarından Zabit Muzaffer son nefesini verirken asker dedi kıblene taraf beni kıbleye çevir dedi. Velhâsıl o zamanki Hamilton bile biz Türklerin maddi değil manevi gücü mağlup etmiştir. Onu atacak bir barutu bile kalmamıştır dedi. Bütün bu misallerden birkaç misal alacağımız ders şudur. Hak ve hakikatin ifade edilmesinde haklı olanlar kalben güçlüdür. İmanlı olanlar kalben güçlüdür. Cenab-ı Hak salih kullarına miras bırakacağını bildiriyor. Onlar zalimi asla çekmeye korkmazlar. Hak geldi, batıl zâil oldu. Bu dünyadan geçici olarak zalim mazlumlara galip gibi görünse de zulüm ile abat olunmayacağı için bu dünyada zalimin tahakkümü çok uzun sürmeyecektir. İşte bu Mekke'de yapılan zulüm en fazla 3 sene sürdü. Nitekim üzerimize güneş bir müddet firavunların, hamanların, nemrutların, atların, semutların saraylarını, köşklerini, hazirlerini aydınlatan, sonra onlar harabeli üzerine haşmetle doğan güneş aynı güneş. Lakin o gösterici sarayları bugün kepler ve baykuşlar şenlendiriyor. Esas olan ahiret ise mutlak adalet ve hakikat bir güneş gibi tecelli edecek. Dolayısıyla günümüzde tebliğ ve hidayetler vesile olacak. Kur'an ve irşat ehlini ayıplarını ayaplamasına korkmayacak. Cesaretle mücehhez hale getirmek lazım. Pısırık, korkak, çekingen, gafil, nefsani bir tadı edecek insanlar karşına çıkan fırsatlara dahi hidayetler vesile olma, yalnız ıslah etme cesareti kendinde bulamazlar. Zor üzerinde cesaretle yürüyünce tehlikeleri ve çileleri de pişer ve yetişirler. Muhammed İkbal vardır, Pakistan'ın meşhur teorisyeni. O Mevlana gibi hikaye için anlatır bazı hakikatleri. O der ki, bir ceylan, üstad bir ceylana dert yanar. O genç ceylan der, artık bu ben bu avcıların şerrinden bıktım. Zira ovalarda avcı pusu kurmuşlar, gece gündüz biz ahuların izinde dolaşıyorlar. Bundan sonra Kâbe'de, haremde yaşayacağım. Çünkü orada da avcılar giremez. Ben orada hiç yoksa yatar katar ibadetle meşgul olurum dedi. Orada gönlüm biraz huzura kavuşur dedi. Bunda diyen tecrübeyle gün görmüş diğer ceylan ise dedi ki, ey akıllı dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşa vur. Cevheri temiz olan kılıçtan daha keskin yaşar. Tehlike kudreti imtihan eder. Tehlikeler, çileler, iftiralar senin şahsiyetin, karakterini, imanını imtihan eder. Cisim ve canın nereye kadir olsa o çileler bildirir. Onun için en çok çileler çemberlenen peygamberlerdir. Ez cümle, gönlü manen Cenab-ı Hak'la dolan kimse güçlüdür, kuvvetlidir. Zulümler karşısında o kuvveti muhafaza eder. Dünya muhabbeti ise hakkı kulluğu unutturur. Dünya meyleden kimse böyle gitgide alıklaşır, nadanlaşır, ahmaklaşır. Cenab-ı Hak amelten nasibe buyuruyor. Çalışmıştır boşuna. Bir de yaptığını hesabıyla öbür tarafa gider. Dünyada en acınacak kimseler nefsin putperesti olanlardır. Nefsini kendi ahmaklaştırır kimselerdir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kainat nisbe küçük bir damla gibi olan dünyayı tercih etmeleri ahmaklığın ne olduğunu bildiriyor. Cenab-ı Hak bir sabah karanlığı, bir akşam karanlığı gibi dünyanın geçen ömrü ahirete karşısında o kadar olduğunu bildiriyor. Gafil kimse o bir damlık menfaat elinden gitmesin diye korkak ve pısırık olur. Yani dünya hayatı elinden gitmesin diye, eldekileri evden kaybetmemek için o daima korkak ve pısırık olur. Allah'tan korkmaz da menfaatlerin elinden gideceğinden korkar. Haksızlar, zulümler, münkerler, kötülük karşısında aciz kalır, dilsiz şeytan kesilir. Depremler, hastalıklardan korkar da günahlarından korkmaz. Şu halde çok güzel bir misaldir. Fâhr-ı Kâinat Efendimiz vefatından önce Medine ve civarındakilere bir ordu kurmuş, kumandanlığı 19 yaşında Üsame bin Zeyd'i getirmiştir. Zeyd'in oğlu Üsame'yi. Peygamberimiz Hakk'a irtihal edince bu ordu hareket etmedi, bir müddet bekledi. Burada Hazreti Ebubekir adına halife seçildi. Yeni Müslümandan bazıları Hazreti Üsame'nin genç oğlu ile sürerek onun yerine daha büyük yaşta bir kumandan tayin edilmesi gerektiğini söylediler. Bir kısmı da yeni şey olmuş. Dediler bu zamanda bir kölenin oğluydu dediler. Ancak Ebubekir radıyallahu anh ne pahasına olursa olsun Allah Resulü'nün çıkardığı göndermekle bir orduyu muhakkak ben sefere çıkaracağım dedi. Medine'den çıkarıp Cüruf'te bulunan ordugaha gitti. Ebubekir radıyallahu anh onu teşvik etti. Bir müddet sonra yanlarına yürüyerek uğurladı. Ebubekir radıyallahu anh yaya yürüyordu. Genç kumandan Üsame ise at sırtında gidiyordu. Bunda rahatsız olan Üsame, ey Rasûlullah'ın halifesi, ya siz binin yahut da ben attan ineyim dedi. Bunun üzerine Kur'ân-ı Kerîm'de ikinin ikincisi olarak zikredilmek şeref nâil olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh büyük bir tevazu şunları söyledi. Vallahi sen ne ineceksin ne de ben bineceğim. Şu ayaklarım bir müddet Allah yolunda tozlansın, ne zarar olur? Çünkü Allah-u Teâlâ kendi yolunda cihada çıkan gâzinin her adımına 700 sevap yazar. Onu 700 derece yükseltir ve 700 hatasını siler, buyurdu. Yine bunun misalleri çok. Mesela bir Japonya'da bir hadise var. Bu şu an hafızlık eğitiminde güzel gayet devam eden emekli bir imam kardeşimiz şöyle anlatıyor. 2 yıl Japonya'da çalıştık. Bu seyahat esnasında 2 arkadaş yol üzerinde bir marketten alışveriş yaptık. Oradan ayrılıp çalıştığımız yere geldiğimizde fark ettik kasada bulunan kadın bize yanlışlıkla 20 dolar fazla vermiş. Arkadaşlarıma dedim ki, hemen geri dönmeli, bu parayı iade etmeliyiz. Çevremiz itiraz etti. Olur mu böyle şey dedi. Bu hata sindir, o kadındır. Girdim, 20 dolar iade etmek için 150 dolar bize mal olacak dedi. Bu ne benzer değillerse biz kul hakkını affedilmeyeceğim. Kul hakkı kıyamete kalacak gelince hareketle geri döndük, yola devam ettik. Alışveriş yaptığı markete gittik. Bizi karşısına gören kasiyer kadıncağız çok sevindi. Miktar az idi, belki iş yerinde karşı düşeceği töhmet onu bir hayli terletmişti. Bu yüzden bize ziyadesi teşekkür etti, ardından meraklı sordu. Hemen dönmediniz, ardından bir hayli zaman geçti. Acaba neden geldiniz? Mesafeyi söyledik, hayret etti. Onca yol, 20 dolar iade için 150 dolar masraf yaptınız. Size bunu yaptıran nedir? Dedim ki, biz Müslümanız. Kul hakkının üzerinde kalmaması için ne kadar uzakta olsa dönmemiz gerekiyordu. Yüce dinimiz böyle hükmetti. Kasiyer kadın merakla sordu. Sizler kimlersiniz, nereden geldiniz? Japonların Osmanlı'yı iyi tanıdıkları bildiğimiz şöyle cevap: biz Osmanlı torunlarıyız. İslam'a hizmet etmiş bir milletiz. Türkiye'deniz. Kasiyer kadın birden duygulandı. Peki sizin dininizi anlatan bir kitap var mı elinizde dedi. Yanımızda İngilizce tercüme bir Kur'an-ı Kerim vardı. Onu kendisine takdim ettik. Belki ihtiyacı olur, soracağı bir şey olur düşünseydi, telefonumuzu kendisine verdik. Bir ay veya 1,5 ay sonra bu kadıncağız bizleri aradı. Ağlıyordu. Ben aradığım dini buldum. Sizin örnek davranışını hiç unutmadım. Ayrıca sizden aldığım Kur'an-ı Kerim'i okudum. Okudukça açılan gönlüm, şimdiye kadar hiç hissetmediğim manevi duygular ve huzur ile doldu. Artık Müslüman olmaya karar verdim, İslam'a girmek için ne yapmalıyım dedi. Sevinç tebrik ettik. Ardından onu o bölgeye, Diyanet Başkanlığı'nı gönderen vazirle bir imam ile irtibatlandırdık. Onun huzuruna kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Bir müddet sonra bize hediye ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i nereden temin ettiğimi sordu. Öğrendi. O günden sonra Kur'an-ı Kerim'i hediye etmeyi kendisi vazife etti. O da her tarafı Kur'an-ı Kerim hediye etmeye karar verdi. İnsanlar karakter ve şahsiyete hayran olurlar. İslam'ı tebliğ, hidayete vesile olmanın en bereket yolu istikamet üzerine hal ve tebliğdir. Yani bu hadise gördük ki ülkemizde ve bütün dünyada nice insanlar hidayetlere muhtaç. Kendi vesile olacak bir davet, bir örnek, daha bir güzel çağrı bekliyorlar. Yani bugün en mühim şey insanların beklediği, bizim de mesulden müsterşide irşat. İrşat bekleyenleri irşat etmek. Yine hizmetin ehemmiyeti. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı nafile oruç tutuyordu. Oruçlu olan yorgunluktan uykuya daldılar. Oruç olmayan ise abdest için su taşıdılar, gölgelenecek çadırlar kurdular. Ancak iftar vakti geldi, Rasûlullah Efendimiz, bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecir aldı buyurdu. Hal ile tebliğ sırrını anlayan ve tatbik eden ashabına ayrı bir alâk gösterdi. Mesela Mescid-i Nebevi'yi temizleyen siyahi bir hanım vardı. Efendimiz onu bir an göremedi. Merak edip nerede olduğunu sordu. Vefat ettiğini söylediler. Bunun üzerine vefa abiz Efendimiz, niçin bana haber verme gerekmez mi dedi. Sonra bana kabrini gösterin diye kabrine gidip cenaze namazı kıldı, onu dua etti. Hal ile tebliğ, aynı zamanda tebliğin en tesiri ve feyiz usulüdür. Hazreti Ömer radıyallahu anh, konuşmadan halkın davetçileri oldum buyurdu. Ya halife, konuşmadan davetçi olmak nasıl olur dediler, buyurdu ki, haliniz, ahlakınızla İslam'ı tebliğ edin. Hal ve ahlak insanın simasına, iç dünya daima surete yansır. Suret, siretin aynasıdır. Peygamberimizin bir siret güzelliği suretini öyle bir aksetmişti. Bu sebeple Yahudi âleminin Abdullah bin Selam, Allah Resulü Medine'ye hicretini merakla yanına varmış ve şimdi mübareklerine bakınca bu yüz asla yalan söylemez diyerek Müslüman olmuştu. Hak dostlarında da aynı şekildedir. Ahmet Eflaki vardır. Bu Mesnevi Mevlana kıssaları yazan zattır. Mevlana kıssaları toplamıştır. Bir paşa Kayseri'ye tayin oluyor. Aynüddevre de sarayın ressamı. Diyor ki, Paşa'nın hanımı, Aynüt Devle'ye sen git diyor, Mevlana Hazreti şöyle dururken dedi, bir resmini yaz şöyle çiz diye bana getir diyor. Hiç ben hiç şöyle baktıkça hatırlarım diyor. Peki diyor, bu Aynüt Devle Hristiyan, Hristiyan nakkaş. Bir de Mevla böyle böyle diyor, saraydan emir gelsin resmini çiz. Peki çizebilirsen çiz oğlum diyor. Bu Ahmet Eflaki'nin anlattığına 20 varak eskitiyor. Her çizdiğinde çizdiği ayrı, gördüğü ayrı. 20 varaktan sonra, 20 kağıttan sonra Mevlana'nın eteğine yapışıyor. Allah Allah diyor. Bir dinin velisi böyle olursa kim bilir peygamberi nasıldır diyor. Buna ait bir hayli misaller de var. Meşhur Rebi Molla var. Tarihimizde var. Mesela Orhan Gazi oğlu 1. Murat Han'a şöyle vasiyette bulundu. Oğlum dedi, Osmanlı'ya iki katı üzerinde hükümran olmak yetmez dedi. Zira ilahi kelimetullah dava iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Sen dünyayı taşıracaksın dedi. Bunun üzerine Sultan Murat Han, ki Bursa o zaman cennet gibiydi, yemyeşil, onu bırakarak Avrupa'ya gece ta Kosova'ya kadar ilerledi. Velhâsıl bir berat gecesi dua etti. Ya Rabbi dedi, bir zafer nasip eyle, buraya imam gelsin buraya dedi. İyi de olsun, bir bayram olsun dedi. Bu bayramın kurbanı da ben olayım dedi. Hakikaten bir Murat Han 8 saatte Kosova'yı fethetti. Bir Sırplı tam o sırada hançerledi ve şehit oldu. Gerek Murat Han Kosova'da Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'yı fethinden sonra oraya Anadolu'nun temiz halkı yerleştirildi. Onlar o temiz haliyle, yüksek ahlakıyla oranın halklar Müslüman oldu. Velhâsıl vazifemiz ticari hayat, ahlaki hayat, içtimai hayat, ev hayatımız, çoluk çocuk yetiştirmemiz, bilhassa dini müessesede revaç vermemiz bizim için çok mühim. O yüzden biz İslam'ı Cenâb-ı Hak'a geldi, Allah'ın şahitliğine sığınıyoruz. Biz bu şekilde dine revaç verme zorunluluğundayız. Bunun için Osmanlı'da 26 bin küsur vakıf kuruldu. Bu her bir vakıf, bu bir insana hizmet, bir kardeşliğe hizmet. Çünkü kardeş kardeşin mesuliyeti içindedir. Hatta insanlar bitti, hayvanlara bile bu hizmet devam etti. Yine bir tarihten bir misal. Yani ümmetin derdiyle dertlenmenin getirdiği neticeye bir misal. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi şöyle anlatıyor. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz ile Medine-i Münevvere'de karşılaştım. O genç, yakışıklı, terütadı bolluk içindeydi. Daha sonra halife olunca yanına gittim, izin istedim, izin ve içeri girdim. Ömer bin Abdülaziz'i görünce şaşırdım. Ona şaşkın şaşkın bakmaya başladım. Ey dedim Ömer bin Abdülaziz, nedir senin bu halin, nedir o müheykel durumun dedim, bugün ne haldesin dedim. Dedi ki, neden böyle bana şaşkın şaşkın bakıyorsun dedi. Ey müminlerin emiri dedim, renginiz uçmuş, bedeniniz yıpranmış, saçlarınız ağarmış, dökülmüş, sizi bu hale görünce hayretimi gizleyemedim. Bunun üzerine bana şunu söyledi, ey kardeşim dedi, beni kabre koyduktan 3 gün sonra görsen kim bilir ne kadar şaşıracaksın dedi. O zaman karıncalar gözlerimi çıkarmış, gözlerim yanaklarının üzerine akmış, ağzım burnundan kan ve elini dolmuş olur. İşte o zaman beni hiç tanıyamaz ve çok daha şaşırırsın. Şimdi sen bunu bırak bir tarafa. Sen bana İbn Abbas'tan, Resulullah'tan rivayette birkaç tane hadis-i şerif oku da ruhum ferahlasın dedi. Yine bugüne ait bir teşmil edebiliriz. Sa'd-ı Şirazi vardır. Bu Mevlana tipi hikayelerle bir takım hakikatleri anlatır. Şeyh Sa'd-ı Şirazi, bir mü'minin sahip olmayken kalbi derini inceli bir hikayede şöyle izah eder. Bir yıl Şam'da öyle bir kıtlık oldu ki, aşıklar aşkı unuttu. Bir damla bile yağmur yağmadı. Ekinler dudaklarını bile ıslatamadı. Ne kadar pınar vazı kurdu, yoksulların gözyaşlarından başka hiçbir su kalmadı. Vaziyet böyleyken bir gün yanıma bir dostum geldi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Abi zengin, kudretli, şanlı, şeref sahibi, hem de cüsseli, müheykel bir insandı. Hani gün şaştım, kaldım, sordum ona. Ey benim merhametli güzel dostum, ne oldu? Nasıl bir felakete uğradın ki? Gördüğüm bu zayıf, bitkin, kederli hani sebebini anlat bana ne olursun dedim. Dostum benim bu sözlerime üzüldü. Hayret içinde şöyleri söyledi. Dostum, kederimin sebebini bilmiyorsan bu ne gaflet? Biliyorsan niçin soruyorsun? Görmüyorsun ki felaket son raddeye vardı. Ne gökten yer yağmur yağıyor, ne yerden göklere ah edenlerin feryatları çıkıyor. Onu dedim ki, biliyorum, bu kıtlık niye bu kadar seni tesire gark etti? Senin her şeyin var. Başkaları açlıktan helak oldu, bundan sana ne? Bu yüzden o kemal evli dostum, sanki âlimin cahille bakışı gibi manidar manidar baktı ve şöyle dedi. Kendisi sahilde olup da dostlarının denizde boğulmakta olduğunu gören bir insanın kalbinde huzur olur mu? Benim şu benzim halkın sefaletinden sarardı. Beni kimsenin yoksulların hali bu duruma getirdi. Vicdan sahibi olan kendi azasında yara görmek istemediği gibi Allah'ın diğer mahlukatını görmek istemez. Allah'a hamdolsun yaram yok. Fakat başkalarının ızdırabı benim vicdanımı titretiyor. Hastanın yanında oturan kimse saatli olsa bile hiç keyifli olabilir mi? Zavallı fakir biçare halini gördükçe yediğim bir lokma boğazımı diziliyor. Sanki zehir yutuyorum. Hem cinslerimiz sefaati gören bir insan Gülistan'da nasıl eğlenir? Onların ağlığı benim de gözüm nemleniyor. Gazze bize bu hadiseyi hatırlatıyor. Bu ne kadar o kadar 50 bine yakın yavrun, masumun katledilmesi, açlıktan öldürülmesi, silahlar şey yapması, bu ne kadar bir Müslüman yüreğine kadar dağılıyor. Onun için kardeşe dua edelim. Onların müesseselerinden bir alışveriş yapmayalım. Yine bu da çok mühim, bunu da okumak isterim. Şişede Türk kanı. Osmanlıların Trablusgarp velayeti, yani bugünkü Libya, İtalyanlar tarafından işgal edip bir avuç vatanperver askerimizin dahası müdafaa ve mücadele sergide günlerde Hint Müslümanları ecdadına destek olmak için büyük bir miting düzenlediler. Pakistan'ın kuruluşunda fikir babalığı yapmış olan mütefekkir Muhammed İkbal bu mitingde toplaya heyecan getiren Urdu dilinde şu müthiş bir şiir okudu. O şiirde diyordu ki, bu dünyanın ızdırap veren hallerinden sıkılmış, uyku ile uyanıklık arasında başka bir âleme göç etmiştim. Yakaza halindeydim. Melekler beni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkardılar. Peygamber sordu, bana hangi güzel bir koku ile yaklaştın? Söyle bana o dünya âleminden getirdiğin güzel hediye nedir? Dedi. Ben dedim ki, ya Resulallah, dünyada huzur ve rahat kalmadı. Arzu edilen hayat ele geçmiyor. Varlık bahçesinde binlerce lale ve gül var. Fakat hiçbirinde vefa kokusundan bir eser yok. Bu sebeple huzuruna hediye olarak ancak bir şişe getiriyorum. Bu billur şişenin içinde o diye kıymetli bir şey var ki emsalini bulmak imkansızdır. Bu şeyde senin ümmetinin namusu, şerefi ve vicdanı vardır. Bu şey Trastukap, İstanbul'da işgalde İtalya'ya karşı harp edilen şehit düşen Türk askerlerinin mübarek kanı var. Bu müthiş hitabeden Pakistanlı Müslümanlar neler varsa verdiler. Velhâsıl bugün de hakikaten, bugün Rasûlullah Efendi belki şey yapan o 50 bin yavrunun temiz kanı var. İnşallah o temiz kan, inşallah o zalimleri perişan edecek. Muhittin Rabbi diyor, Firavun diyor, yüz binlerce diyor masumu katledi ki, kendi tahtını alt üstüne getirecek diye. Bugün aynı İsrail'de, bunlar da yarın da İsrail'in alt üstüne getirecek dedi. Onun için de çocukları katlediyoruz dedi. Bu nasıl vicdan, bu nasıl din? Şunu kardeşler, unutmayacağız ki yavrularımız için neyi tahsil ettireceğiz? Bugün bu tahsili yapanlar, yüksek tahsil yapanlar, doktora, master yapanlar, bilmem ne yapanlar, profesör ordinal olanlar, hep bu cinayeti destekleyenler. Demek ki esas tahsil Cenâb-ı Hakk'ın kulu olabilmek. Cenâb-ı Hakk'ın şeriatın emirlerini bir hayat, ihtine sırâtel müstakîm, sırât-ı müstakîm üzerine bir hayat yaşayabilmek. Onun için yavrularımız evet istediğim tahsil yaptırılmam ama onu çocuk yaşından itibaren onu besmele çekmeyi öğrettiğimiz gibi namazı, ibadeti, kulluğumu Resulullah'a sevdirelim. İslam'ı sevdirelim. Fedakâr bir genç yetiştirelim. Fakat ondan ne tahsil yaparsa yapsın. Bakın günümüzün problemlerinden biri Ahmed İbn Hanbel radıyallahu anh Zühd kitabında rivayet ettiğine göre Cenab-ı Hak beni İsrail peygamberlerinden birine şöyle vahyetti. Kavmine söyle düşmanlarımın yediklerini yemesinler. İçtiklerini içmesinler. Onların şekline, görünüşte kılık kıyafete girmesinler. Bunu yaparlarsa onlar gibi bana düşman olurlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu rivayetin birer şekli şöyle Malik bin Dinar anlatıyor. Allah bir peygamber şöyle vahyetti. Kavmine söyle düşmanlarımın girdikleri yerlere girmesinler. Yedikleri yemesinler, giydik giymesine onlara uymasınlar. Eğer bunu yaparlarsa onlar gibi düşman olurlar. Tabi malum Cenab-ı Hak Fetih Suresi sonunda orada Rasûlullah'ın yanında bulunanlar birinci şart akâid, küfrâle karşı şedid, bir taviz vermeyenler. İslam'ın karakteri ve şahsiyetini yaşayanlar. Yine Hazreti Ömer bu Dağıstan yaptığı seferde dedi, sakın dedi, sakın putperestlerin giydiği giymeyin. Yine her Fatiha gayr-ı mağdûbi aleyhim ve dâlin diyoruz. Dalalettekilere benzememek. Cenâb-ı Hak bunu her rekâtta telkin ediyor. Şeytan, ben mallara ve evlat ortak olacağım dedi. Tam bugün mallara ve evlat ortak olacağı bir zamandayız. Cenâb-ı Festeyiz billah buyuruyor. Ondan da şeytanın şerrinden, ondan gelecek vesveye tahriklerden Cenâb-ı Hakk'ı sığın buyuruyor. Yegane hak din Cenab-ı Hak tarafından mükemmel kılmış tahriften muhafaza buyurulmuş İslamiyet. Müminin hayatının her közüne, her safhasına tanzim etmiş böyle öf, adet, alışkanlık cinsinden dahi gayrimüslimin yanlışlıkla düşmesine müsaade etmemiştir. Men teşebbühe bi kavmin fe mümin kim bir kavme benzer onlardandır buyuruyor. Maalesef bizim bu tanzimattan sonra bir takım Hristiyan öfleri girdi. Konuşmaları girdi, kılık kıyafetlere girdi vesaire. Efendim buyuruyor, erkekler kadınlara mazur, kadınlar erkeklere mazur kıyafetler giyemezler. Çünkü karşı cinse benzemeye çalışanlar hadis-i şerif beyanında mel'un yani rahmetten uzak olmuş oluyor. Bugün maalesef hanımların tesettüründe fireler veriliyor. Mesture hanımına pantolon giymesi moda oldu. Bu pantolon bol şalvarlar gibi değil, vücut hatlarını belli ediyor, çıplaktan daha çok tahrik ediyor. Müslüman hanımefendi kıyafetini tesettürün ruhuna uygun şekilde giymelidir. Bir mümin hanım kendisini deşifre etmeyecek. Erkeklerin tıraşı hususunda Efendimiz yine saçının bir kısmını tıraşı, bir kısmını bırakanları yasakladı. Yani benzememek. Kibir ve böbürlenme maksadı saç sakal bırakmanın aşırı bir şekilde uğraşmak Efendimiz ne yetti? Zamanında bazı kardeşlerimiz maalesef aşırı uzun, hatta topuz hâle saçlarını getiriyorlar. Toka takılmış derece saçlarını uzattığını görüyoruz. Avrupa'dan gelen taklidi bir anlayış, ressam, müzisyen gibi güya sanatçıların toplumdaki farklı görünmekleri gibi saçlarını uzatıyorlar. Bu kardeşlerimizin, Peygamberimizin mübarek saçlarını zaman zaman ancak kulak memesine kadar yaptı. Bir de sünneti o kadar. Biz diyorlar, sünnet öyle olmaz. Bu Müslümanlar nasıl şey yapıyorsa o kadar olur. Aliye İzzet Begoviç diyor ki, harp düşmanı benzerlikle kaybedilir. İhtilatlar, erkek ve kadın arasında tabiattan gelen bir cezb ve incizap vardır. Bundan dolayı İslam, kadının dışarı çıktığında tesettürü emretmiştir. Birbirine namahrem olan, yakın akraba olmayan erkek ve kadınlardan birbirine yalnız kalmalarını, labali ortamlarda ihtilat ile birbirine karışmalarını yasakladığını men etmiştir. Bugün maalesef yıkılan yuvaların bir sebebi de budur. Bilhassa son yıllarda Müslüman arasında sanki İslam böyle bir emri yokmuş gibi davranışlar çoğalmaktadır. Bilhassa bu eskiden bugün yoktu, bu ortaya çıktı bugün. Kitap kafeler diye çıktı. Maalesef bugün gençliğin kafelerde ömür tükettiğini görüyoruz, duyuyoruz. Başta bu mekan birer kitap okuma, ders çalışma yeri olacağı söylenmişti. Bunun için böyle bir paravan olarak anlaşıldı. Neyse böyle olmadı. Kafeler, nargile ve benzeri kötü alışkanlıklar yayıldı. Kız erkek ihtilatlar normalleşti. Kıymetli vakitlerin ziyan edildi. Mala yani miskinlik ve tembellik vasatları, dedikodu, gıybet, nemime mekanları oldu. Evlatlarını batıla meylettiren menfi mekanların bu yönünden muhafaza etmeliyiz. Mü'minin Sûresi'nde Cenâb-ı Hak, onlar boş ve faydasız şeylerden yüz çevirler buyuruyor. Hazreti Ömer bu hususta çok hassas davranmıştır. Kadın, erkek aynı yerde abdest aldığı görünce derhal müdahale etti, karıştan müdahale etmedi. Bizim zamanımızda bir kafe mafe yoktu. Hatta o zaman İmam Hatip'teki arkadaşlarımız yazın gidip hamallık yaparlardı halde vesaire yaparlardı. Kışın o masrafını çıkartmak için. Bugün maalesef bir tembellik çöktü. Masa başında oturacak, bilgisayarın önünde öyle hayatını kazanacak. Düğünler, ya bunlar menfi şeyler. Ne kötü düğünlerdir buyuruyor Efendimiz. Varlıklar imkan çağırır, garipten yanına kimse çağırmaz. Esasında bu düğünlere dualarla, sohbetlerle başlanır. Bilhassa gariplerin, Allah'a yakın kulların duaları alınmalıdır ki o düğüne bereket olsun. Efendim protokol gelecek diye maalesef birçok yerlerde düğünler lüks yerde yapılıyor vesaire oluyor. Bizi ayıplarlar dönüyor. Protokolün mü rızasına ihtiyacımız vardır? Allah rızasına mı ihtiyaç var? Bayramlar, sair günler. Bunlar da kardeşlerim mühim. Bayramlar bir ibadet günleridir. Kardeşlik günleridir. Sıla-i rahim günleridir. Maalesef bayramlar tatil günleri oluyor. Bu da doğru değil. Allah'ın verdiği bu şehadetname günleridir. Ramazan bayramı bir takvanın şehadetidir. Onu kabul etmiyor muyuz, istemiyor muyuz? Kurban bayramı bir fedakarlığın şehadetnamesidir. Maalesef o tatil diyorlar. Halbuki bir Müslüman tatili sıla-i rahim için yapar. Tahsil etmeyi öğrenmek için yapar Allah rızası için. Tatil zevk ve safa için tatil olmaz. Çünkü dünyada vakit yok. Herkes bir ölüm yaşında. Efendim herkes veliler bile pişmanlıkla ölecek keşke davetiye gitseydik diye. Bugün tabii birçok günler. Babalar günü, analar günü, sevgililer günü vesaire. Böyle bir gün olabilir mi? Kapitalistler, pragmatistler mal satmak için böyle birçok şeyler uyduruyorlar. Anneler günü her gün. O anne ki cennet ayaklarının altında. O anne için her gün anneler günü. O baba için, o evladı nesil her gün babalar günü. Sevgililer günü diye bir şey, eş ve dost günleri. Cenab-ı Hak kûnû mâ sâdıkîn buyuruyor. Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Sofralarımız değişti. Düğünde görüyoruz, çatal sol el hizasına konuyor vesaire konuyor. Başına zeytinyağlılar geliyor, sonra diğerler geliyor. Ne olursa aynısı yapılıyor. Halbuki bizim soframız öyle olmaması lazım. Bizim soframızda yemek, motosikletlerle gelen yemekler olmamalıdır. Besmeleleri pişen, helal lokmayla getirilen yemekler olmalı ki bize şifa vermeli. Bunu dışarıda gelen, motor gelen yemekler, acaba onlar besmeleyle mi pişiyor, abdestle mi pişiyor? Veyahut da Allah korusun, abdesti cünüp insanların yaptığı mı? Yediğimiz gıdaların enerjisi var. Yani o maddi enerji, bir de manevi enerjisi var. Bu çok mühim. O feyiz oluyor, ruhaniyet oluyor, ibadetimiz şevk oluyor. Veyahut da gaflet oluyor, ibadetlerde üşengeçlik varsa yediklerimize dikkat etmeliyiz. Dışarıdan da yemek, vitrin edilen yemekler, orada tabii garipler, kimsesizler, onun gözleri kalıyor. Bu tabii bu yiyenlere şifa olabilir mi? Eskiden bizim çocuk devrimizde lokantalarında bir perde gerilirdi. Orada mahrumlar görüp içten çekmesinler diye. Hatta o mahrumlara da lokanta dıştan bir onları çağırırdı, bir iki lokma bir şey verirdi. Bir de bu resim, video, devamlı bir fotoğraf çekme vesaire. Bu fotoğrafı yaygınlaştırma, mahrem, namahrem herkese yaygınlaştırma. Hatta maalesef bir tavaf bile bir ibadet vecde yapılacağı halde tavaf yaparken bile devamlı fotoğraflar çekiliyor. Ya zaten fotoğrafımız devamlı çekiliyor. Cenab-ı Gövmiz'in tatlısı ahbara benle Rabbe evhala buyuruyor. O çekilen fotoğraflar kiramen katibine gidiyor. Onlar bize ikra kitabı, oku kitabını diye o resimde göreceğiz biz. Velhâsıl kardeşlerimiz, Resulullah Efendimiz ben ikindi vakti peygamberiyim buyuruyor. Hatimül Enbiya son peygamber. Ondan sonra peygamber yok. Her peygamber bir kavme gelmiştir. Resulullah Efendimiz kıyamete kadar bütün insanlığa gelmiştir. Fakat Efendimiz kıyamet ne zaman kopacak? Cebrail Efendime sorduğu zaman sorandan sorulan daha fazla bilmiyor dedi Cebrail'e. Fakat alametler bugün baktığım alametler Efendimiz fiten hadisleri vardır. Bu alametleri bunu Efendim bildiriyor. Bir diyor akideler tarumar olacak. Akşam mümin, sabah kafir, sabah mümin, akşam kafir. Devamlı işte bu benzeme gayrı mağdubu aleyhim ve reddalin küffara karşı olan yakınlık vesaire. Demek ki bu akaide de diğer şeylerle beraber bu da akaide zarar veriyor. İkincisi iffet namus o dibe vuracak buyuruluyor. Tabii bugünkü olan tarihteki iffetsizlik bugün kadar değildi. LGBT denilen bir şey tarihimizde yoktu. İnsanlık tarihinde yoktu. Fıtrata aykırı bu da benimseniyor. Bu nasıl bir iştir? Ticari hayat, helal haram hepsi birbirine karıştı. Faizdi, ihtikardı, rüşvetti vesaire hepsi birbirine girdi. Adam öldürmeler çok olacak buyuruyor Resulullah Efendimiz. Harpler çok artacak diyor. Bir takım insanlığa felaketler gelecek, hastalıklar, depremler vesaire diye. Ve bunlar hepsi bir ibret ve ders alabilmek. Demek ki menzile iyice yaklaşılıyor. Tabii arkadan büyük alametler gelecek. Resulullah Efendimiz buyuruyor böyle bir zamanda kitap ve sünnetim üzerine devam eden toplum Cenab-ı Hak tarafından onların şerrinden korunacaktır buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemizi zamanın şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Arkamızdan hayırlı bir nesil bırakmayı, sadaka-i cariye bir nesil bırakmayı cümlemizi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Çünkü en ağır bir mesuliyetimiz hep peygamberlere baktığımız zaman arkasından bir ümmet bırakma telaşesi. Hatta Ayşe Vâlidemiz Efendimiz son günüydü, veda günüydü dünyaya. Perdeyi aradı, baktı. Babam namaz kıldırdı. Efendim arkasında bir ashâb-ı kirâm, Efendimiz arkasında bir güzel bir ümmet bırakmakla o kadar sevinçten tebessüm etti ki sanki o hasta halini unuttu o tebessümde. Cenâb-ı Hak cümlemize arkamızdan hayırlı bir nesil bırakmayı cümlemi nasip eylesin. Cümlemizi Cenâb-ı Hak salihlerden eylesin. Hanımlarımızı da salihalardan eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 26 Temmuz 2025 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde Hüdayi mezunlarına yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.